Ayrım 16, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 190. Mafyanın sabit bir öldürme yöntemi ya da silahı yoktur. Dipnot, mafyanın gelişim çizgisi kullandığı silahlarla da izlenebilir. Cosa Nostra üyeleri önceleri özellikle Sicilya'da luparaları yani ucu kesilmiş kısa çifte ile ün salmışlardı. Daha sonra özellikle Amerika'da 38'lik ve 357'lik Magnum tabanca kullanmaya başladılar. İçki yasağı yılları olan 20'li yıllarda ise Thompson 21A modeli makineli tabancalar yani Tommy Gun'lar hayli revaçtaydı. Ardından AK-47 Kalaşnikov tüfek geldi. Şimdilerde ise mafya atom bombası ve ağır silahlar hariç neredeyse her tür ve gelişmiş silahı kullanmaktadır. Duruma, amaca, hedefteki kişinin niteliğine, korunma düzeyine bağlı olarak bir yöntem saptanır. Herhangi bir öldürme biçimine yönelik saplantılı bağlılıkları yoktur. Bu konudaki tek kriterleri en garantili ve en sorunsuz şekilde işi halletmektir. İşi sessizce gerçekleştirmek en çok istenen durumdur. Durup dururken başlarının ağrımasını istemezler. O yüzden sadece tercih ettikleri yol ve yöntemleri vardır. Aynı nedenle boğarak öldürme metodu mafyanın en favori öldürme şeklidir. Sebebi ne işin gürültüsüzce görülmesi, kan akmaması gibi pratik nedenlerdir. Burada tek sorun kurbanın ya kaçırılıp ya da kandırılıp bir garaj, çiftlik veya ıssız bir bölgeye getirilmesidir. Ayrıca katillerin en az birkaç kişi olması gerekir ki adamın debelenmesi engellenebilsin. Bu yöntemin diğer bir yararı ise adam boğulduktan sonra kolaylıkla asit dolu bir bidona atılabilmesiydi. Bu tür cinayetlere karışmış mafya itirafçılarından Francesco Marino Mannoia'nın şu tüyler ürpertici sözleri olayın vehametini yeterince özetliyor. Bir insanı boğabilmek için ne kadar büyük bir güç gerektiğini tahmin edebilir misiniz? İşin 10 dakikaya kadar uzayabileceğine inanabilir misiniz? Kurbanlar dövüşür, ısırır, tekme atarlar, hatta kimileri bağlarından kurtulurlar. Güçtür ama en azından bunlar temiz cinayetlerdir. Dipnot Giovanni Falcone, Marcello Padovani, Cosa Nostra bir hukuk adamının mafyayla mücadelesi, sayfa 18. Buna benzer bir başka metot ise kara buğday metodu denen metottu. Boğazına zincir dolayıp yere yatırdıktan sonra gırtlağa ayak basılır ve kişi nefessizlikten ölürdü. Bu yöntem Vito Genovese'nin isyankar karısına mukayyet olamadığı için Steve France'a uygulanmıştı. Steve France'ı bir bar gezdirme bahanesiyle içeri sokacaklar ve mutfak bölümünde önce dövüp sonra da bu yolla öldüreceklerdi. Ardından cesedi bir arabanın arka koltuğuna atıp ıssız bir yerde bırakacaklardı. Dipnot Emine Çaykara, dünden bugüne değişen yüzüyle mafya, sayfa 92. Mafya cinayet işlemede çok hünerli ve pratiktir. Bütün kariyerlerini şiddet üzerine yapan bu adamlar, adam öldürmenin de bin bir türlü yöntemini bulmuşlar ve uygulamışlardır. Bunlardan biri incaprettamento yani domuz bağı yöntemidir. Dipnot bu yöntem bizde de Hizbullah örgütü tarafından kullanılmıştır. Bu yöntem de bir boğma yöntemidir. Ancak kurbanın kendi kendini boğması üzerine kuruludur. Yöntemin esası kurbanın yüzük oyun şekilde yatırılıp el ve ayak bilekleri arkadan bağlandıktan sonra ipin boyuna geçirilmesi üzerine kuruludur. Kurban hareket ettikçe yavaş yavaş kendini de boğar. Bu yöntemin aşağılama amaçlı gerçekleştirildiği söylense de gerçek neden pratiktir. Çünkü bu sayede ceset cenin pozisyonu şeklini alır ve bir arabanın bagajına kolaylıkla sığar. Cesedi ortadan kaldırma yolları. Bunların dışında mafya sadece adam öldürme konusunda değil, cesedi ortadan kaldırma yöntemleri üzerinde ihtisaslaşmıştır. Bunlar arasında geçmişte özellikle Sicilya'da sıklıkla kullanılmış olanların bazıları şunlardır. Ölünün ayakları bir çimento bulağına sokulur, balıkçılar cesedi açık denize atar. Mafyanın inşaatlarından birinde ceset beton kolonun içine konur ve bu kolon temelde kullanılır. Köy ve kentlerin çevresindeki portakal ve limon bahçelerinde, kıyılardaki ovalarda, sayısız kayda geçmemiş kuyular kurbanların mezarı olmaya uygun yerler sayılır. Cesetler yaşlı dağlardaki dar ve derin yarlara atılır. Ceset çalınmış bir Alfa Romeo Giulietta'nın bagajına konur, araç tritol ile doldurulup cesetle birlikte havaya uçurulur. Köylülerin ağaçlarını ilaçlamak için açtıkları kireç kuyuları cesetlerin eritilmesi için uygun yerler arasındadır. Öldürülenin hala az da olsa şerefi varsa mezarlık bekçilerinin eline 3-5 kuruş tutuşturulup cesedin gömülmesi ve üzerinin belli olmayacak şekilde düzleştirilmesi sağlanır. Dipnot Murat Çulcu, Dünyamızı Saran Mafya, Cilt 3, Sayfa 701. Bu yöntemlerden betonlamayı bir mafya katili kendi ağzından şöyle anlatıyordu. Kullanılan silahtan, tanıklardan ve polisten sonra üzerinde düşünülmesi gereken şey cesettir. Çoğu kez cesedi olduğu yerde bırakmak en iyisidir. Ama bazıları kurbanlarının dünya yüzünden silinmesini tercih eder. Ortada ceset olmayınca polis de işe karışmaz. Bir örgüt cesedi bir hurdahaneye götürüp presin içine atarak gelecek yılın Lincoln'lerinde kullanılacak çeliğin içine karıştırır. Bir başkası New Jersey'de bir köşkün arka bahçesindeki fırına atar ve hala bitkilere gübre olan derin, kazılmamış mezarlarla dolu keşfedilmemiş bir sürü çiftlik vardır. En çok tutulan yerler ise sanırım inşaat sahalarıdır. Örgüt betonu dökülmek üzere olan bir yer bulur, cesedi oraya koyar. Ertesi sabah işine gelen biri de betonu döküverir. Fakat bir tavsiyede bulunayım, cesedin üzerine kireç dökmeyi unutmayın. Zira çürümeye başladığında çok kötü koku yayılacaktır. Dipnot, Joey, Mafyayı Satan Adam, Bir Mafya Memur Katilinin Anıları, Sayfa 101. Mafyanın özellikle dikkatli olduğu özel bir nokta ise bombalamalardır. Bu konuda aşırı titiz davranırlar. O yüzden mafya bombalamalarında en fazla o kişinin yakın korumaları veya ailesinden biri ölmüştür. Çünkü bombalama esnasında yalnızca hedefteki kişi ya da kişilere değil, konuyla ilgisi olmayan insanlara, halktan kişilere de zarar verilebilir. O yüzden bombalama konusunda çok iyi plan yaparlar. Ya ortalığın sakinleştiği gece saatlerini ya da ıssız ortamları seçerler. Çünkü kendi hesaplaşmaları dışında kalan sıradan insanların öldürülmesi mafyayı zor durumda bırakır ve bir imaj sorunu yaratır. Halkın aleyhlerine dönmesine yol açabilir. Bunu mecbur kalmadıkça istemezler. Yanı sıra mafya adam öldürme için sadece şiddet kullanmaz. Öldürme genellikle en son ve mecburi aşamadır. Hele de o kişiden bir alacağı varsa. Bu konu mafyanın tefecilik faaliyetleri için geçerlidir. Mafya tefecilerinden faizle borç alan biri kısa sürede ana parayı geçecek şekilde borçlanır. Çünkü mafya faizleri oldukça yüksektir. Eğer adam borcunu aksatıyor veya ödeyemiyorsa önce gözdağı amaçlı sıkı bir şekilde dövülür. Duruma göre kaburgaları, elleri kolları kırılır. Yeniden süre verilir ve borcunu ödemesi beklenir. O zaman da ödemiyor veya paranın bir kısmını ödemek gibi iyi niyetli bir gayret göstermiyorsa o zaman öldürülür. Ancak bu gibi alacak verecek işlerinde mafyanın ilk tercihi adamı öldürmek değildir. Çünkü adamı öldürmeleri aynı zamanda borçlarını alamamaları demektir ki bu da ekonomik bir kayıptır. Ancak borcunu alamamak büyük bir prestij kaybıdır ve bir daha tahsilat yapamama anlamına gelir ki o zaman öldürme yoluna başvururlar. Mafya bu noktada çok hassastır ve şiddet uygulamaktan asla kaçınmaz. Bu konuda en ilginç tiplerden biri Joe Gallo, Çılgın Joe'ydu. 70'li yıllarda Brooklyn'in en fazla şiddet uygulayan gangsterlerden biriydi. Ne kadar dehşet verici olduğunun bir ispatı olarak iş yerinin bodrumunda Cleo isimli bir aslan besliyordu. Dipnot, babaların aslan, kaplan ve benzeri yırtıcı hayvanlara düşkünlüğü ilginçtir. Bizde de Mehmet Nabi İnciler, yani İnci Baba, evinde tam 4 panter besliyordu. Hayvanlara J.R., Sue Ellen, Bobby ve Yunus Emre isimlerini takmıştı. Gene son dönemlerde bu konuda dikkat çeken bir haber ise polisin yaptığı Okyanus operasyonu sonrasında Mehmet Selahattin Meri isimli örgüt liderinin Beykoz Kavacık'taki villasında iki aslan ve bir kaplan beslediğiydi. Joe borcunu ödemeyenlerin dirsekle bilek arasında kalan kısmını iki eliyle yapışıp tek hamlede masanın kenarına yapıştırıp kırmasıyla tanınıyordu. Namus cinayetleri. Mafyanın hassas olduğu meselelerden birisi de namus meseleleridir. Daha üyelik yemininde bile başkalarının karısına bakmamayı bir kriter olarak koyan mafya, belki de en sert yöntemlerini bu konuya ayırmıştır. Bu tür cinayetler bize suçun neden işlendiğinin somut nedenlerini verir. Eğer bir kişinin öldürüldükten sonra cinsel organı kesilip ağzının içine sokulmuşsa, kesinlikle mafyanın bir namus cinayetidir. Bu yöntem şarkıcı Marchese'ye uygulanmış olup ardında mafya şeflerinden birisinin karısıyla kurduğu ilişki vardır. Bazen de, ki çok enderdir, öldürülen kişinin ağzına bir çiçek bırakılır. Çiçek simgesel olarak kadını, narinliği simgeler ve o kişinin bir kadını rahatsız ettiği ya da namusuna göz diktiği için öldürüldüğünü simgeler. Eğer bir kişi öldürülüp ağzı ve hayalarının arası parayla doldurulmuşsa, bu o kişinin açgözlü olduğunu, kazancını mafyadan arkadaşlarıyla paylaşmayı bilmediğini ya da onları dolandırmaya kalktığı şeklinde yorumlanmalıdır. Eğer bir kişi dili kesilmek suretiyle öldürülmüşse, bu o kişinin gereksiz gevezelik veya boşboğazlık yaptığı veya muhbirlikte bulunduğu anlamına gelir. Dipnot, pizza bağlantısı davaları esnasında cesedi bir çöp torbasında Brooklyn rıhtımında bulunan Gaetano Mazzara'nın bacakları kırılmış ve kafatası X şeklinde yarılmıştı. Ayrıca dili koparılmıştı. Bu gibi öldürmeler, ritüel öldürmeler ya da mesaj öldürmeleri olarak tanımlanabilir. İlginç bir mesaj cinayeti ise kumar makineleri yüzünden yaşanmıştı. Mafyayı dolandıran Walter Sage önce gezinti bahanesiyle şehir dışına çıkartılmış, sonra arabanın içindeyken iki katil tarafından tam 32 yerinden şişlenmek suretiyle öldürülmüştü. Ardından ceset yakınlardaki bir göle atıldı. Ancak göğsüne bir de kumarhanelerde kullanılan elektronik bir aygıt bağlanmıştı. Mesaj buydu. Ceset bir süre sonra şişip üzerindeki kumar aletiyle birlikte su yüzüne çıkınca cinayetin de neden işlendiği ortaya çıkacaktı. Dipnot Burton B. Turkus, Sid Feder, Amerika'da Adam Öldürme Anonim Şirketi, sayfa 56. Klan Savaşları. Mafya klanları arasındaki savaşlar her zaman acımasız şekillerde cereyan etmiştir. Onlar da kendine özgü dillere sahiptiler. Ayrıca her zaman dışa karşı öldürmelerden daha acımasız olduklarını göstermektedirler. Bu ta Sicilya'dan beri süregelen bir eğilimdir. Örneğin 1897'de Palermo'da işlenen ve halk arasında kaybolan dört ceset davası olarak bilinen olay bu türden bir olaydır. Dipnot. 4 Ekim 1897'de Palermo'da gerçekleşen ve kurbanları kuyuya atıldığı için aylarca bulunamayan toplu ölümlere verilen ad. Burada görünürde tıpkı Al Capone'nin yukarıda bahsettiğimiz olayında olduğu gibi bir yemek daveti söz konusudur. Buradan mafyanın kurbanlarını öldürmeden önce yemeğe davet ettiği efsanesi türemiştir. Tavernaya yemeğe geldiklerini zanneden grup, içeride hasımları tarafından karşılanmış, kapılar kapatılıp etrafları çevrilmek suretiyle kurşun yağmuruna tutulmuşlardı. Öldürmeler ayinsel bir yapıdadır, bir kurul tarafından uygulanmıştır. Tetiği çekenlerin hepsi karşı çıktıkları çetelerin üyelerinden seçilmişlerdir. Orada bulunan infazcıların hepsi birkaç kurşun sıkmıştır. Böylelikle bütün çetelerin ortak infazı haline gelmiştir. Burada fazladan hakaret, örneğin cesedin kaybolması ve mezarsız bırakılması hakarettir ve örgütün resmi idamları olma üyesi oldukça belirgindir. Klan savaşları genellikle bir pusu ile başlardı. Tek başına olan mafya adamları çifteleriyle silahlanmış olarak kurbanlarını pusuda bekleyen ve hemen her zaman 3-4 kişi olan rakipleri tarafından vuruluyordu. Bu cinayetler güpe gündüz işlenebilirdi çünkü kimse bir şey görmezdi. Klan cinayetlerinin bazen açıkça işlenmesinin nedeni kan davasının herkesçe biliniyor olmasıydı. Klan yaptıklarının altına imza atma gereğini duyduğu için rakiplerinin intikam alındığını ve kim tarafından yapıldığını bilmesi için gayet açık bir biçimde öldürmek istiyordu. İntikamın bu şekilde açıkça alınması mafya şiddetine bir takım adet öğelerinin girmesine neden olmuştu. Kurbanın yüzünü parçalamak olan spregio, ölümcül bir hakaret, gereksiz bir saldırganlıktı. Fakat spregio aynı zamanda saldırganın kurbanını şerefsiz birisi olarak gördüğünün halka ilanıydı. Bu ilan diğer biçimlerde de olabilirdi. Kurbanın cesedinin saklanması ya da yok edilmesi, ailenin onu dini bir ayinle defnedememesi anlamına geliyordu. Bu çok kötü bir hakaretti ve kaybolan dört ceset davasının Palermo'da bu kadar ilgi uyandırmasının nedenlerinden biri halkın oğullarını defnedemeyen ailelere olan sempatisiydi. Kurbanların kalabalık bir grup saldırgan tarafından defalarca vurulduğu ve kuyuya atıldığı kaybolan cesetler davasındaki cesetlerin en azından ilk üçünde hakaret tamamıyla kasıtlıydı. Mafya kurbanlarına şerefli bir muamele yapılmasını önleyerek savaş bittiği için ihlalcilerin artık rakip çetelerin üyesi olmadığını fakat amansızca ortadan kaldırılması gereken aşağılık kişiler olduğunu ilan ediyordu. Başka bir deyişle bu fazladan hakaret cinayetlerin intikam cinayetleri değil, örgütün resmi idamı olduğunu gösterme niyetiyle yapılmıştı. Bu dört kişinin de muhtemelen mafya kabul törenine gittiklerini zannediyor olabilirlerdi. Dipnot: James Fentress, Devrim ve Mafya, Sicilya Topraklarında Ölüm, sayfa 182. Kabul töreni görünümünde infaz. Goodfellows, yani Sıkı Dostlar filmini izleyenler hatırlayacaktır. Dipnot: yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı ve mafya filmleri klasikleri arasına giren film. Baş rollerini Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci. Orada Cosa Nostra'ya kabul edildiğini öğrenen ve büyük bir sevinç içinde törenin yapılacağı eve giden Tommy DeVito rolündeki Joe Pesci, daha kapıdan içeri girer girmez kafasına sıkılan bir kurşunla öldürülür. Ancak buna benzer sahneler gerçektir ve daha önce de gerçekleşmiştir. Rosario Alamio Martello kendi kardeşleri tarafından hainlikle suçlanmıştı. Özel polis gözetimi altındaki bir suçlu olan Martello, daha fazla kişisel özgürlük karşılığında Fratellanza tarafından yapılan hırsızlıkları polise bildirmekle suçlanıyordu. Kardeşler bu ihaneti öğrendiklerine Alamio Martello'yu ölümü hak eden bir hain ilan ettiler. Bununla birlikte grup üyesi bir kardeş olarak Alaimo'nun bir duruşma hakkı vardı. Alaimo kardeşliğe hiçbir zaman ihanet etme niyetinde olmadığını iddia ederek hayatını bağışlamaları için yalvardı. O zaman kardeşleri sadakatini denemeye karar verdiler. Alaimo kendisi kefil olacak ve yeğenini bir Fratellanza kardeşi olmaya ikna edecekti. Alaimo yeğenini ikna etmeyi başardı ve kabul töreni için tarih saptadı. Yeğen belirlenen günde gün batımında amcasıyla belli bir evde bulunacaktı. Yeğen gelir gelmez Alaimo onu eve götürdü ve karanlık bir odaya soktu. Genç odaya girer girmez saldırganlar üzerine çullandılar ve boynuna geçirdikleri bir iple onu boğdular. Cesedi bir çuvala koyarak amcasına verdiler ve o da cesedi terk edilmiş bir kalenin harabeleri arasına attı. Daha sonra cesedin keşfedileceğinden korkan Alaimo, harabeye dönerek yeğeninin cesedinin içinde bulunduğu çuvalın üzerine benzin döküp yaktı. Dipnot: James Fentress, Devrim ve Mafya, Sicilya Topraklarında Ölüm, sayfa 224. Böylelikle Sicilya'daki feodal ortamda serpilip gelişen mafyanın uyguladığı şiddetin kaçınılmaz bir başka toplumsal sonucu daha oluyordu. Bu vendetta, yani kan davasıydı. Hemen hemen bütün aileler birbirlerinden can almışlardı ve bunlar çoğu kez yıllarca, hatta kuşaklar boyunca süren intikam çatışmalarına ve kan davalarına yol açıyordu. Bu yüzden Sicilya'da kadınların sürekli siyah yas giysileri içinde dolaşmaları folklorik bir öge değildi. Bu kadınların hemen hepsi kocalarını, oğullarını, babalarını ya da erkek kardeşlerini kaybetmişlerdi. Mafyanın yarattığı her ölüm bir başka ölüme çıkarılan davetiyeydi. 16. ayrımın sonu. Sayfa 198.